Sayın Yavuz Orhan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine öncelikle referandum sürecine değinerek başlayalım. Partilerin durumundan söz edelim. Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bunu konuşalım. Referandum kampanyası başladı, başlayacak artık. Ne tür taktikler, ne tür çalışmalar yapıldığı konusunda haberler düşüyor basın kuruluşlarına, ajanslara. Bunların hepsini toparlarsak neler söyleyebiliriz?
Parti genel merkezlerinde harıl harıl çalışmalar var. Referandumun ucu göründü. Sürenin ucunda referandum var. O görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti sırasında mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde onaylayıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra da referandum sürecinin başlatılacağını söyledi. Yani bir itirazı yok. Cumhurbaşkanı zaten beklenmiyordu. Sonrasında top Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. 60 gün içinde resmi gazetede yayınlandıktan sonra referanduma gidilecek, sandık konulacak Türk milletinin önünde. O 60 günlük süreyi partiler nasıl geçireceklerini düşünüyorlar bir yandan. Hepsine tek tek değinelim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin durum biraz daha farklı. Çünkü o oylamalar sırasında usul açısından bir takım sıkıntılar yaşandığını iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Orada da özellikle gizli oylama kuralına uyulmadığı gerekçesiyle başvurması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra 2010 yılındaki anayasa değişikliği sırasında da bir Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu vardı CHP'nin. O başvurusuna verdiği yanıt Anayasa Mahkemesi yeterli delil olmadığını söyledi gizli oylamanın ihlal edildiği konusunda. İkinci tur oylamadaysa böyle bir itirazın olmadığını ileri sürdü ve reddetti başvurusunu. Ancak bu kez işte o gerekçeyi de göz önünde bulundurarak Cumhuriyet Halk Partisi oylamalar sırasında bol bol fotoğraf çekti, görüntü çekti. O görüntülerle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Gidecek ama doğrusu şu, hava Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nde bu gidişata müdahale etmeyeceği biçiminde. Yani Anayasa Mahkemesi bu gidişata müdahale edip orada bir takım milletvekillerinin oylarını geçersiz sayıp 336'a düşürürse açık oy kullandıkları gerekçesiyle bu büyük bir sürpriz olacak. Yani şu anda herkes referanduma hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kampanyasını daha çok sivil toplum kuruluşları, bu anayasa değişikliği teklifine karşı çıkan gruplar, meslek örgütleri, onlarla birlikte bir muhalefet bloğu oluşturarak yürütmenin formüllerini arıyor. Ve mitingler düzenleyecek tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. O mitinglerin çok fazla olmamasına ilişkin bir planlama yapıldığını duyuyoruz. Hem güvenlik hem de kış şartları gerekçesiyle. Ama salon toplantılarıyla, o grupların yapacakları toplantılara katılımla insanları hayıra, Türkiye'deki seçmeni hayıra ikna etmeye çalışacaklar Cumhuriyet Halk Partililer. Ve parti logosu ya da bayrağı kullanmayacaklar büyük olasılıkla. Türk bayrağı kullanacaklar ve orada da sloganları Türkiye için, demokrasi için, insan hakları için hayır ve Cumhuriyet için hayır, Atatürk Cumhuriyeti'nin devamı için hayır biçiminde sloganların kullanılması planlanıyor. Ama hala çalışmaların devam ettiğini biliyoruz CHP'de. Son olarak artık kampanyayı planladıklarında kamuoyuna da bir açıklama yapacaklar. AK Parti'nin durumu belli. Onlar da bir kitapçık hazırladılar. Hem anayasa değişikliğinin bütün maddelerini o kitapçığa koydular. Hem de uzlaşmanın altını çizdiler o kitapçıkta. Dikkat çekici bir husus da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin üçlü bir fotoğrafı da o kitapçığın içinde uzlaşma başlığı altında görünüyor. Üçünün de güldüğü, gülümseyen yüzlerinin bulunduğu o kareyi de kullanmışlar. Ve daha çok güçlü Türkiye diyecekler. AK Parti'nin sloganları arasında güçlü Türkiye olacak. İstikrarın altı çizilecek. Ve Türkiye'de artık koalisyon devrinin bittiği vesayet sürecinin sona erdiği, sadece halkın yürütmeyi denetlediği, meclisinde güçlendiği iddiasını o propaganda ve kampanya sürecinde halka iletecekler ve onlardan evet oyu kullanmasını isteyecekler. HDP'nin de hayır diyeceğini biliyoruz ama birçok milletvekili şu anda cezaevinde, teşkilatlarında birçok siyasetçisi cezaevinde ve hayır kampanyasında biraz belki de en zor yapacak olan parti şu anda, kampanyasını en zor yapacak olan parti HDP gibi görünüyor. Belediye başkanlarında birçoğu cezaevinde ya da görevlerinden alınmış durumda. Ama HDP'nin uygulayacağı kampanya ve sonrasında o bölgede ortaya çıkacak sonuçlar biraz da son dönemde HDP'nin ne kadar yıpranıp yıpranmadığını da ortaya çıkartacak. Çünkü özellikle İktidar Partisi bu hendekler sürecinin sonrasında HDP'nin halk nezdinde itibarını kaybettiğini meydanlarda söylüyordu. Gerçekten öyle mi değil mi? Orada sandıklardan çıkacak sonuç biraz da bunu gösterecek. HDP açısından da durum böyle. Ama en zor kampanyayı yürütecek olan parti için herhalde MHP desek yanlış olmaz. Son dönemde özellikle Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık taleplerine son derece sert eleştiriler dile getiren eski konuşmaları sosyal medyada çok sık bir biçimde paylaşılmaya başlandı. Ve Devlet Bahçeli gerçekten diğer muhalefet partilerine göre daha asabi bir tarzda ve son derece sert, suçlayıcı bir biçimde başkanlık isteyen Erdoğan'ı eleştiriyordu o konuşmalarında. Sonrasında hatırlayacaksınız, grup toplantısında bir fiili durum var, buna hukuki zemin hazırlayalım diyerek gündeme getiren kendisi oldu başkanlık sistemini ve sonrasında da evet oyu verdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük bir bölümü ve meclisten geçti. Şimdi bu dönüşümü nasıl anlatacak halka ve kendi tabanına, bu tartışılıyor. Ne kadar ikna edebilecek MHP tabanını, buna ilişkin bir takım çalışmalar da var. O çalışmaların da boy boy gazetelerde yayınlandığını, yorumlara konu olduğunu görüyoruz şu sıralarda. İkna etmesinin çok kolay olmadığına ilişkin bir takım tespitler, analizler de yapılıyor. MHP içinde bir muhalif grup da var. Hatırlayacaksınız 4 genel başkan adayı vardı. Bir kurultay toplamaya çalıştılar. Araya 15 Temmuz girdi. O süreç mahkemelerle durdu. Ama hala orada bir muhalif grup var. Mesela Meral Akşener var, Koray Aydın var, Sinan Oğan var. Bütün bu isimler hayır kampanyasının bir parçası olacaklar. MHP'liler, MHP'den ihraç edilseler bile, MHP tabanında bir karşılıkları var ve hayır diyeceklerini söylüyorlar. Onlar MHP tabanına ne kadar hayıra taşıyabilecekler ya da Devlet Bahçeli'nin ne kadar ağırlığı olacak, belki de referandum sonucunu belirleyecek olan bu husus. Burası çok önemli, çok kıymetli. Ama bunun tartışılıyor olmasına MHP Genel Merkezi'nde bir tepki olduğunu da görüyoruz. Devlet Bahçeli çok kısa süre önce Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bu meselenin taban, işte genel merkezde taban ayrışıyor gibi analizlere tepki gösterdi. Bunun gazetelerde yayınlanmasına, yorumlara konu olmasına da tepki gösterdi. Hatta gazete patronlarının isimlerini koyarak MHP'lilerin oy kullandığı sandıklarda müşahit olup gelin bakalım tabanla tavan ayrı mıymış değil miymiş biçiminde bir tepkiyi de Twitter üzerinden dile getirdi. Yani gazetelerde bu işin tartışılmasına gazete patronlarını suçlayarak karşı çıktı Devlet Bahçeli yine tabii o sert tonuyla. Şimdi bütün bunlar daha kampanya başlamadan önce gerilimin bir parçası haline geldi. Kampanya başladığında tansiyonun daha da yükselmesi muhtemel, özellikle MHP açısından bakıldığında. Çünkü Bahçeli aynı zamanda MHP içindeki muhalefeti, işte Meral Akşener'i, Sinan Oğan'ı da eleştiriyor son yaptığı açıklamada. Onların MHP ile alakası olmadığını söylüyor. Ancak muhalifler de son derece iddialılar ve biliyorlar eğer MHP tabanı buna hayır derse, MHP içinden çok fazla hayır çıkarsa referandumda hayır çıkma ihtimali de güçlenecek. Şimdi MHP'de de durum bu. Tabii bu atmosfer içinde dikkatler anketlere yöneliyor. Anket firmaları fazla mesai yapıyorlar bu arada. Ancak şunu görebiliyoruz. Hangi pencereden bakıyorsa firma ya da hangi siyasi görüşe yakınsa biraz ona yakın sonuçlarla ortaya çıktığını görüyoruz. Bizi dinleyenlere biraz kulis bilgisi vereyim. Çünkü %58 evet sonucu çıkartan anket firması da var. %58 hayır sonucu çıkartan anket firması da var. Son gelen anketler böyle. Ama Ankara'da son Abdülkadir Selvi'nin de köşesine taşıdığı biçimde kulislerde ve AK Parti kulislerinde %45 civarında bir evetin olduğu ve bunu 50'nin üzerine çıkartmak için kampanya hazırlıkları olduğu konuşuluyor. Yani belki de son dönemin, son yılların, son 14 yılın en kritik seçimlerinden birisini yapacak Türk halkı. Çünkü bu aynı zamanda AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tavrını da ortaya koyacak ve bıçak sırtı bir aritmetikte devam ettiğini söyleyebiliriz bu süreç içinde. Ama taraflar elbette çok ciddi biçimde yüklenecekler. Az önce partileri söyledik. Sivil toplum örgütlerinden tepkiler var. Sanatçılardan, sporculardan tepkiler var ki sporcuların tepkileri, sanatçıların tepkileri son birkaç gündür Türkiye'yi gerçekten çalkalıyor deyim yerindeyse. Dengeler çok değişiyor Türkiye'de. Ahmet Spor, Diyarbakır Spor'un isim değiştiren Ahmet Spor elindekilerle ilgili o gerilimin yaşandığı dönemde bölgede bir dik maçına çocuklar ölmesin, maç seyretsin pankartıyla çıktı. O zaman bu mesele çok tartışılmıştı. Spor, siyaset, siyaset, spor, siyasetin içine ne kadar girmeli, siyasetten spor uzak durmalı gibi bir takım değerlendirmeler yapılmıştı. O değerlendirmeleri yapanlardan birisi de Rıdvan Dilmen'di. Ve bu anayasa değişikliği teklifi meclisten geçtikten hemen sonra ilk kampanyayı başlatan isim de Rıdvan Dilmen oldu. Ve bu kampanyayı başlattıktan sonra özellikle hayırcı kesimden çok ciddi tepki gördü. Ve tepki gösterilirken de çok kısa süre önce Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığı hep hatırlatıldı. Yani o adaylığını güçlendirmek için, önümüzdeki süreçte bir koltuk kapmak için böyle bir kampanyanın başlangıcına ön ayak olduğu iddiaları gündeme getirildi. Rıdvan Dilmen aslında bir zincir başlattı. Oradan Arda Turan'a gitti. Oradan başka sporculara, hatta Murat Boz'la o zincire dahil oldu. Ve o zincir devam etti. Sonra siyasetçiler aynı şekilde. Güçlü Türkiye için ben varım, sen de var mısın Arda? Güçlü Türkiye için ben varım, sen de var mısın Murat Boz falan diye böyle bir zincirle gitti mesele. Tabii çok tartışıldı, konuşuldu. Türkiye'de şöyle bir atmosfer de çıktı ortaya. Şimdi o işin bir tarafı, diğer tarafındaysa bir takım gençler bu anayasa değişikliği meclisten geçtikten sonra Vapur'da mesela öğrenci kolektifleri bir şarkıyı değiştirmişler. Hayırlı bir şarkı haline getirmişler. Hem şarkı söylüyorlar, gitar çalıyorlar hem de aslında hayırın propagandasını yapıyorlar. Son karşılaşılan örnekleri anlatıyorum. Ve orada yolcular var. Yolcular da izliyorlar dikkatle. Aralarından birisi güvenliği çağırıyor. Güvenlik geliyor, müdahale etmek istiyor. Yolcular müdahale ediyorlar ve müdahaleyi engelliyorlar. Şarkıya devam ediyor gençler. İndikleri zaman vapurdan polis karşılıyor onları. Ve gözaltına almak istiyorlar. Yolcular ona müdahale ediyorlar. Bir dakika, niye gözaltına almak istiyorsunuz diye. Çocuklara diyorlar ki Cumhurbaşkanı hakaret ettiler, onun için gözaltına alacağız. Yolcular diyorlar ki hayır, bir hakaret yok, burada hayır dendi. Şimdi öyle bir atmosfer var ki hayır demenin illegal görüldüğü bazı kesimlerce, evet demenin ise kabul gördüğü bir atmosfer. İşte buna muhalefet partileri de itiraz ediyor. Ve ciddi bir rahatsızlık haline de geldi bu tam kampanyalar başlarken. Numan Kurtulmuş'un kısa süre önce bir açıklaması oldu. Türkiye'de hayır demek de evet demek kadar makbuldür. Bunun kampanyasını yapmak da yasaldır. Bunun şartlarını sağlamak da bizim görevimizdir diye. Ancak tabii bu açıklamayla tek başına kimseyi ikna etmiyor. Türkiye'de şu anda olağanüstü hal kuralları geçerli. Valilerin çok ciddi yetkileri var ve hangi ilde ne olacak, ne kadar hayır kampanyalarına müsaade edilecek ki valiler sonuçta hükümetin bürokratları olarak görünüyor. Aslında devletin temsilcileri ama son dönemde özellikle tavırları nedeniyle bu yönde eleştiriler de var ve kaygılar muhalefet partileri tarafından dile getiriliyor. İşte o atmosferin düzelmesi için bir çaba sarf edildiği, korkmadan hayır kampanyasında yapılabileceği bir zemin talebinin daha yüksek sesle dile getirildiğini görüyoruz. Böyle bir dönemde Numan Kurtulmuş da belli ki bu rahatsızlıkları duyarak, görerek böyle bir açıklama yapma gereğini duydu. Hayırların da evet kadar önemli olduğunu ve bununla kampanyasının son derece rahat biçimde yapılması gerektiğini söyledi. Ama tabii hayır diyen sanatçılar ya da spor adamları evet diyenler kadar önümüzdeki süreçte rahat hareket edebilecekler mi? Bu da başka bir soru işareti. Daha önce hükümetin bazı politikalarına eleştiri getiren sanatçıların özellikle dizilerdeki görevlerine son verildiği, tiyatrolardaki oyunlardan çıkartıldığı, devlet tiyatrolarından işte kadrolarının kaydırıldığı bir takım örnekler var. Hatta belediyelerin sanatçılarla olan sözleşmelerini feshettikleri, konser sözleşmelerini feshettikleri gibi örnekler var. O nedenle hayır demek evet demekten biraz daha zor görünüyor Türkiye'de, en azından bugünün şartlarında. Bunu normale çevirmenin formüllerini arıyor muhalefet ve hükümete de bu yönde çağrılarda bulunuyor.
Dilerseniz bir diğer konuya geçelim. O da Suriye görüşmeleri, Suriye'deki oluşumlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik girişimleri, Rusya'nın Suriye'ye yönelik girişimleri, Astana toplantısı, öncelikle Türkiye, Rusya, sonra da İran'ın da katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmeleri, Suriye'ye yönelik müzakereler ve tabii biraz önce de söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik düşünceleri. Bir işte güvenli bölge. Bu arada Rusya'nın da Suriye Anayasası, yeni Suriye Anayasası ile ilgili çalışmaları, bu sızdı basına. Bunlarla ilgili neler söylemek gerekir?
Şimdi Trump koltuğuna oturmadan önce özellikle Rusya orada ipleri tümüyle eline almış gibi bir görüntü vardı. Türkiye'nin de desteklediği, İran'ın da işin içinde olduğu bir süreç başlatıldı. Astana'da hem muhalifler hem rejim bir araya getirildi. Bu önemli bir başarı. İlk kez bir açılışta da olsa aynı masa etrafında toplandılar. Birbirleri hakkında çok sert sözler söyleseler de o görüşmeler gerçekleşti ve ateşkesin tahkim edilmesi konusunda herkes hemfikir oldu. Bunun için bir mekanizma da kuruldu. Türkiye'nin, İran'ın ve Rusya'nın içinde olduğu. Bundan sonra Suriye'de daha az insan öleceği manasını taşıyor. Bu daha az insan ölürse ne olacak? Orada siyasi bir çözüm bulma imkanı da artacak. Ama bununla kalmadı. Aslında sonrasında yine fazla mesai yaptığını söyleyebiliriz Rusya'nın. Bir anayasa taslağı oluşturdu. Taraflara da bunu sundu. Hatta muhalifler biz kendi ülkemizin anayasasını kendimiz yaparız, Rusya'dan alacak değiliz diye tepki gösterseler de o anayasa taslağını incelemek üzere aldılar. Taslak enteresan. Laiklik vurgusu var. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suriye Cumhuriyeti olarak değişmiş hali var. Cumhurbaşkanı seçilecek, o cumhurbaşkanı bir defaya mahsus seçilecek ve 7 yıl görev yapacak gibi bir kural var. Demokratik ve laik bir anayasa taslağının oraya verildiğini görüyoruz. Türkiye açısından dikkat çeken bir unsursa PYD için, daha doğrusu Kürtler için bir özerk bölge oluşturulması anayasayla birlikte. Türkiye malumunuz PYD'yi ve YPG'yi terör örgütü olarak PKK'nın yanında sayıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı en büyük gerilim PYD'ye destek vermesi Amerika'nın. Bir terör örgütüne destek veriyorsunuz diyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü vazgeçilmez ve yaşamsal olarak görülüyor Türkiye tarafından. Oradaki özelliğe Türkiye ne diyor? Rusya'nın önerisi Türkiye açısından ne kadar kabul görüyor? Buna ilişkin bir değerlendirme yapılmadı resmi olarak. Ama şunu söyleyebiliriz. Son dönemde Suriye'deki gelişmeler hep Türkiye ile Rusya arasında bir iletişim çerçevesinde yürüyor. Orada muhtemelen Türkiye ve Rusya belli bir plan üzerinde anlaşmış ve bunun üzerinden o planın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yani bir özel bölgeye Türkiye yaşamsal bir biçimde karşı çıkmayacak gibi bir görüntü var. Ama tabii PYD ile yapılacak anlaşma hangi çerçevede olacak ki PYD'li yetkilileri Astana sonrası Rusya Moskova'ya da davet etti. Buna ilişkin de uluslararası ajanslarla haberler çıktı ama içerik çok fazla konuşulmuyor şu anda. Rusya çok net bir biçimde Suriye'de önce ateşkesi tahkim etmeyi, sonrasında da bir anayasa üzerinde tarafların anlaşmasını sağlamayı planlıyor Türkiye ve İran'la birlikte. Peki Amerika bu işlerin neresinde olacak? İşte orada hala soru işaretleri var. Trump'ın çok yakın zamanda yaptığı en son açıklama Suriye ile ilgili bir güvenli bölge meselesi. Türkiye'nin aslında yıllardır söylediği ve çağrısını yaptığı bir durum bu. Güvenli bölge oluşturulsun. Oradaki mülteciler Suriye sınırları içerisinde bırakılsın ve çevredeki ülkelerde bir sıkıntı oluşmasın. Uçuşa yasak bölge olsun o güvenli bölge. Önerisi var Türkiye'nin ama Batı tarafından hiç kabul görmedi bu. Ancak Trump kendi kendine söyledi bunu. Ancak burada da şartlar ne? O güvenli bölgenin güvenliğini kim sağlayacak? Amerika Birleşik Devletleri oraya ekstra asker mi gönderecek? Uçuşa yasak bir bölge haline mi getirecek? Yoksa o güvenli bölgenin güvenliğini PYD'nin desteğiyle mi sağlamayı planlıyor? Bunlara ilişkin bir detay yok. Trump'ın verdiği sadece bir cümleden bahsediyoruz. Bir röportajdaki bir cümle. Ancak Ankara PYD konusunda da, Fethullah Gülen Amerika'da bulunması konusunda da, Trump'ın Orta Doğu'ya bakışı konusunda da seçimlerden hemen önce beslediği o iyi niyetli yaklaşımı birazcık mesafeli hale getirmişe benziyor. Çünkü Trump arda arda enteresan kararlar alıyor. Mesela koltuğa oturduktan sonra ikinci aradığı lider Sisi. Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbeci cumhurbaşkanı dediği Sisi. Bir önceki seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi de cezaevine koyan Sisi'yi aradı Trump. Yani onunla işbirliği yapacağını sinyallerini verdi. Obama ise yurt dışı ziyaretlerinde Kanada'dan sonra Türkiye'ye gelmişti. Şimdi Trump'la Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin bir program da henüz açıklanabilmiş değil. Bir resmi temas da söz konusu değil. Sisi ile telefon görüşmesi tek başına zaten Türkiye açısından bir mesaj olarak algılandı. Onun da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Müslüman kardeşleri terör örgütleri listesine sokma gibi bir hazırlık olduğu haberleri geliyor. Ki bu da Türkiye'nin politikalarına taban tabana zıt. Çünkü az önce de söyledik, Mursi orada seçilmiş cumhurbaşkanıydı. Türkiye Sisi onu devirdiği için Mısır'la ilişkilerini neredeyse askıya almış durumda. ve Mursi'nin serbest bırakılmasını talep ediyor. Müslüman kardeşlerin serbestçe seçime girmesini talep ediyor. Aynı Müslüman kardeşlerin Suriye koluyla yakın ilişkileri var. Aslında Arap dünyasındaki Müslüman kardeşlerle Türkiye'nin ilişkileri son derece sıkı. Amerika'nın böyle bir adım atması, onu terör örgütleri listesine alması zaten hani başlarken ilişkide ciddi bir soğukluğu da beraberinde getirecek. Şunu söyleyebiliriz. Bir iyi niyetli bakış, az önce de söyledim, vardı. Hillary Clinton yerine Donald Trump'ın gelmesi ehvenişer diye bakılıyordu Ankara'da. Ama yapılan açıklamalar, atılması muhtemel adımlar biraz önümüzdeki sürecin Ankara'nın seçimlerden önce beklediği kadar kolay geçmeyeceğinin işaretlerini veriyor diyebiliriz. Biraz tedirginliğin arttığı gözleniyor Ankara'da.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki
haftada... Ben teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki haftada yine birlikte olacağız.
İyi yayınlar. Hoşçakalın.